Ayrım 5.
Elektrikli şofben dedikleri şeyi su ısıtmak için çevirmişti. Belki dalgınlıkla, çünkü perşembe apartmanda sıcak su günüdür. Milliyet gazetesini biraz okumuş, buruşturmuş, bilmecesini de sonra yanına aldığı kurşun kalemle biraz çözmüştü. Türbe, ara, kamer, zor, taksim, ramiz, esrar, dinle. Kahvaltı etmişti, çay, beyaz peynir, ekmek. Bulaşıkları yıkamamıştı. Yatak odasında 2, salonda 4 sigara içmişti. Yanına yalnızca kışlık elbiselerinin bazılarını, cildini bozduğunu söylediği makyaj malzemesinin bir kısmını, terliklerini, en son okuduğu romanları, uğur getireceğine inandığı ve çekmecesinin kulpuna taktığı boş anahtarlığı, tek takısı inci gerdanlığı, arkası aynalı saç fırçasını almış ve saçları rengindeki paltosunu giymişti. Bütün bunları hiçbir zaman çıkmadıkları bir seyahatte lazım olur diye babasından aldığı orta boy eski bavula, Melih amcanın Magrib'den getirdiği, koymuş olmalıydı. Dolapların çoğunu kapamış, kapaklarını tekmeleyerek, çekmecelerini itmiş, ortalıktaki ıvır zıvır eşyasını yerlerine koymuş, terk mektubunu da hiçbir kararsızlık geçirmeden bir kere de yazmıştı. Çöp tenekesi ve küllüklerde yırtıp atılmış bir müsvedde yoktu. Belki terk mektubu da denemezdi buna. Rüya geri döneceğini belirtmediği gibi dönmeyeceğini de belirtmemişti. Galip'ten değil de evden ayrılıyordu sanki. Galip'e ise okur okumaz kabul ettiği 3 kelimelik bir suç ortaklığı öneriyordu. Annemleri idare edersin. Evden ayrılış nedenini açıkça Galip'in üstüne yıkmadığı için hem sevindiriciydi bu suç ortaklığı, hem de ne olursa olsun rüya ile bir ortaklıktı. Bu ortaklığın karşılığında rüyanın Galip'e verdiği söz 3 kelimelikti. Sana haber veririm. Ama bütün gece vermedi. Bütün gece su ve kalorifer boruları çeşitli inlemeler, gurulamalar ve iç çekmelerle öttüler. Kar aralıklarla yağdı. Bozacı geçti gitti, bir daha gelmedi. Rüyanın yeşil imzasıyla Galip saatlerce bakıştılar. Evin içindeki nesneler ve gölgeler yeni kişiliklere büründüler, ev başka bir ev oldu. Demek ki 3 yıldır tavandan sarkan lamba örümceğe benziyormuş demek geliyordu Galip'in içinden. Uyumak istedi. Belki de iyi bir rüya göreceğine inandığı için, ama uyuyamadı. Bütün gece düzenli aralıklarla önceki bütün araştırmaları sil baştan edip, elbise dolabının dibindeki kutuya bakmış mıydı? Bakmıştı. Galiba bakmıştı. Galiba bakmamıştı. Hayır, bakmamıştı. Ve şimdi her şeye yeniden bakmalıydı. Yeni araştırmalara girdi. Bu umutsuz araştırmaların ortasında bir yerde, elinde rüyanın eski bir kemerinin anılarla kaynaşan tokasını ya da çoktan kaybolmuş bir kara gözlüğün boş kılıfını tutarken, birden yaptığı işin umutsuzca amaçsız olduğunu anladığında, ne kadar inanılmazdı o kitaptan çıkma dedektifler, ne kadar iyimserdi o dedektifin kulağını ipuçları fısıldayan yazar, elinde o an her ne tutuyorsa onu bir müzenin envanterini çıkaran dikkatli araştırmacı gibi ilk aldığı yere titizlikle bırakıyor, bir uykuda gezerin düşsel adımlarıyla bacakları onu kendiliğinden mutfağa götürüyor, buzdolabını açıp içinden hiçbir şey almadan bir karıştırdıktan sonra salondaki sevgili koltuğuna gidip az sonra gene aynı arama törenine başlamak üzere oturuyordu. 3 yıllık evlilikleri boyunca karşısında sabırsız ve sinirli oturan rüyanın bacaklarını sallayarak, saçlarını çekiştirerek, arada bir derinden derine iç çekerek ve hırsla ve zevkle sayfalarını çevirerek polisiye romanlar okuyuşunu seyrettiği bu koltukta, terk edildiği gece tek başına otururken Galip'in aklında hep aynı görüntü vardı. Lise yıllarında üst dudağının üstünde Galip'ten önce tüyler çıkan ve Galip'ten önce sigara içmeye başlayan sivilceli oğlanlarla masalarında pervasız hamam böceklerinin dalgın dalgın gezindiği muhallebicilere ve pastanelere rüyanın gidişine tanık olduğumda ya da bundan 3 yıl sonra bir cumartesi öğleden sonra onların katına çıktığı zaman sizde mavi etiket var mı diye gelmiştim. Annesinin döküntü tuvalet masasında, aynanın başında boyanırken rüyanın sabırsızca bacaklarını salladığını ve saatine baktığını gördüğünde ya da gene bundan 3 yıl sonra bu sefer hiç göremediği solgun ve yorgun rüyanın, çevresindekilerce çok mert ve fedakar bulunan ve daha o zamandan Emeğin Şafağı dergisinde kendi imzasıyla ilk siyasi tahlilleri yayımlanan genç bir siyasiyle yalnızca siyasi olmayan bir evlilik yaptığını öğrendiğinde içinde yükselen değersizlik, yenilgi ve yalnızlık duygusunun görüntüleri, yüzüm asimetrik, elim sakar, aşırı sileyim, sesim güç çıkar, değildi. Hayır, Galip'in aklındaki. Yalnızca hayatın bir parçasını, bir fırsatı ya da bir eğlenceyi kaçırdığının resmi vardı Galip'in bütün gece gözlerinin önünde. Kar yağarken Alaaddin'in dükkanının beyaz kaldırıma vuran ışığı. Rüyalar en üst kata taşındıktan 1,5 yıl sonra, yani ilkokul 3. sınıftayken bir cuma akşamıydı. Hava kararırken Nişantaşı meydanından kış akşamının araba ve tramvay gürültüleri gelirken, o günlerde birlikte keşfedip kurallarını saptadıkları sessiz geçit ve ben görmedim oyunlarını karıştırarak keşfettikleri yeni bir oyunu oynamaya başlamışlardı. Yok oldum. İkisinden biri apartmandaki amcaların, babaannelerin dairelerinden birine girip bir köşeye saklanıp yok oluyor. Öteki de onu bulana kadar arıyordu. Oldukça basit oyun. Karanlık odalarda ışık yakmayı yasakladığı ve hiçbir süreyle kısıtlı olmadığı için tarafların sabrına ve hayal gücüne sesleniyordu. Yok olma sırası kendisine geldiğinde Galip 2 gün önce bir yaratıcılık anında dikkatini çeken babaannenin yatak odasındaki dolabın üstüne, önce koltuğun koluna sonra dikkatle arkalığına basarak çıkıp gizlenmiş. Rüyanın kendisini burada hiçbir zaman bulamayacağından emin, karanlıkta onun hayalini kurmuştu. Hayalinde kendisini arayan rüyanın yerine kendini koymuştu ki yokluğunun acılarını rüya nasıl hissediyor daha iyi bir anlayabilsin. Rüya ağlamaklı olmalıydı. Rüya yalnızlıktan sıkılmış olmalıydı. Aşağı katta karanlık bir arka odada gizlendiği yerden çıkması için Galip'e gözyaşlarıyla rüya yalvarıyor olmalıydı. Çok sonra, çocukluğun sonsuzluğu kadar uzun süren bir bekleyişten sonra Galip sabırsızlıkla ve asıl kendisinin sabırsızlığa yenildiğini düşünmeden birden dolabın üstünden inip gözlerini soluk lambaların ışığına alıştırıp bu sefer kendisi apartmanda rüyayı aramaya başlamıştı. Bütün katlara inip çıktıktan sonra tuhaf ve hayaletimsi bir duyguyla ve yeni bir yenilgi havasıyla babaanneye sorduğunda "Ah, üstün başın toz içinde senin" demişti karşısında oturan babaanne. "Neredeydin? Seni aradılar." Dede de "Celal geldi" diye eklemişti. Rüya ile Celal Alaaddin'in dükkanına gittiler. Hemen pencereye koşmuştu Galip. Soğuk, lacivert, karanlık pencereye. Kar yağıyordu dışarıda. İnsanı dışarı çağıran ağır ve acıklı bir kar. Uzaktan gözüken Alaaddin'in dükkanının içinden oyuncaklar, resimli dergiler, toplar, yoyolar, renkli şişeler ve tanklar arasından dışarıya rüyanın teni renginde bir ışık sızıyor, kaldırımlardaki tutmuş karın beyazlığında belli belirsiz yansıyordu. Uzun süren gece boyunca Galip bu 24 yıllık görüntüyü her hatırlayışında 24 yıl önce kapıldığı sabırsızlığı, kaynayarak birdenbire taşan bir tencere sütün tatsızlığı ile içinde hissetti. Kaçırdığı hayat parçacığı neredeydi? Evliliklerinin ilk günlerinde yıllar önceki ortak hayatlarının efsanelerini ve çocuklarının anılarını daha da canlı tutmak heyecanıyla hale halanın dairesinden alıp kendi yeni mutluluk yuvasının duvarına heves ve gayret keşlikle astığı sarkaçlı duvar saatinin, yıllarca babaanneyle dedenin koridorunda sonsuzluk vaktini bekleyen sonsuz ve alaycı tiktaklarını içeriden işitiyordu şimdi. 3 yıllık evlilik hayatları boyunca belirsiz bir yerdeki bilinmeyen bir hayatın neşe ve eğlencesini kaçırmaktan şikayetçi gözüken hep rüya olmuştu, Galip değil. Galip sabahları işe gider, akşamları dolmuşlardı, otobüslerde karanlık yüzlü, kimliksiz dönüş kalabalığı içerisinde sahipsiz dirsekler ve bacaklarla boğuşarak eve dönerdi. Gün boyunca her seferinde rüyanın dudak büktüğü bahaneler bulup yazıhaneden eve 1-2 kere telefon eder, akşam evin sıcaklığına döndüğünde küllüklerdeki sigaraların sayısından ve cinsinden, eşyaların, nesnelerin duruşundan ve eve girmiş bir yenisinden, yüzünün teninden, rüyanın o gün ne yaptığını pek de fazla yanılmadan aşağı yukarı çıkarırdı. Ya aşırı bir mutluluk anında, bir istisna, ya da aşırı bir kuşku anında dün akşam yapmayı kurduğu gibi batılı filmlerindeki kocaları taklit ederek karısının o gün evde ne yaptığını, ne yapacağını açıkça soracak olsa, batılı ya da doğal hiçbir filmde açıkça anlatılmayan belirsiz ve kaygan bir bölgeye girmenin huzursuzluğunu duyarlardı ikisi de. İstatistiklerin ve bürokratik sınıflamaların ev kadını diye adlandırdığı anonim kişinin, Galip'in rüyayı hiçbir zaman benzetemediği o deterjanlı ve çocuklu kadının, hayatında böyle gizli, esrarlı ve kaygan bir bölge olduğunu Galip evlendikten sonra keşfetmişti. Tıpkı rüyanın hafızasının derinliklerindeki anlaşılmaz bölgeler gibi bu gizli, kaygan bölgenin esrarlı bitkiler ve korkutucu çiçeklerle kaynaşan bahçesinin kendisine bütünüyle kapalı olduğunu bilirdi Galip. Bütün sabun ve deterjan reklamlarının, fotoromanların, yabancı dergilerden çevrilmiş en son haberlerin ve çoğu radyo programlarının ve gazetelerin renkli eklerinin ortak konusu ve hedefiydi bu yasak bölge. Ama onlardan çok daha ötede, onlardan çok daha esrarengiz ve gizliydi de. Nazan söz gelişi koridordaki kaloriferin üzerindeki bakır sahanın yanına kağıt makasının neden ve nasıl konmuş olabileceğini belirsiz bir ilhamla düşündüğünde ya da Rüya'nın hala sık sık görüştüğünü bildiği ama yıllardır kendisinin göremediği bir kadına bir pazar gezintisinde birlikte rast geldiklerinde Galip kendisine yasak olan o kaygan ve ipeksi bölgeyle ilgili bir ipucuna o yasak bölgeden çıkma esrarlı bir belirtiye rastlamış gibi bir an şaşırır ve yer altına itilmiş yaygın bir tarikatın artık kendini gizleyemeyen esrarıyla yüz yüze gelmiş gibi duraklardı. Korkutucu olan şey tıpkı yasaklanmış bir tarikatın sırları gibi esrarın ev kadını denen o kimliksiz kişilerin hepsine bulaşması ama onların böyle bir sırları, gizli törenleri, paylaştıkları bir suçları, sevinçleri ve tarihleri yokmuş gibi davranmaları, üstelik de bunu bir şey gizleme isteğiyle değil bütün içtenlikleriyle yapmalarıydı. Hadım edilmiş harem ağaçlarının kilit üstüne kilit vurarak sakladıkları o sır gibi hem çekici hem de iticiydi bu bölge. Varlığı herkes tarafından bilindiği için bir kabus gibi dehşet verici değildi belki. Ama hiçbir zaman tarif edilip adlandırılmadığı için esrarlı ve yüzyıllardır kuşaktan kuşağa geçmesine rağmen hiçbir zaman bir gurur, güven ve zafer kaynağı olamadığı için de bu esrarı acıklıydı. Bir ailenin bütün üyelerini yüzyıllarca izleyen bir uğursuzluk gibi bir tür lanet olduğunu düşünürdü bazen Galip bu bölgenin. Ama evlenerek, çocuk sahip olarak ya da anlaşılmaz nedenle birdenbire çalışmayı bırakarak birçok kadının kendi isteğiyle bu esrarlı lanete döndüğüne tanık olduğu için de tarikat sırrının bir çekimi olduğunu da anlardı. Öyle ki bu lanetten kurtulmak, başka birisi olmak kararıyla, nice emeklerle bir iş bulup çalışmaya başlayan kadınların bazılarında, geride bıraktıkları o gizli törenlere, sihirli anlara hiçbir zaman anlayamayacağı ipeksi ya da karanlık bölgelere dönme isteğinin belirtilerini gördüğünü sanırdı. Bazen yaptığı saçma sapan bir şakaya ya da kelime oyununa, Rüya kendisini şaşırtacak kadar güldüğünde, ya da sincap rengindeki saçlarının karanlık ormanında, beceriksiz ellerinin gezinmesini aynı neşeyle karşıladığında. Yani bütün resimli dergilerle onlardan öğrenilmiş törenlerin, bütün geçmişle geleceğin dışlandığı karı koca arasındaki rüyamsı yakınlık anlarının birinde, birden Galip'in içinden karısına o esrarlı bölgeye ilişkin bir soru sormak gelir. Bütün çamaşırların, bulaşıkların, polisiye romanların ve gezintilerin dışında, çocuklarının olmayacağını doktor söylemiş, bir işte çalışmaya Rüya pek fazla istek göstermemişti. Bugün evde, asıl o saatte ne yaptığını sormak isterdi. Ama sorudan sonra aralarında açılacak uzaklık o kadar korkutucu ve sorunun hedeflediği bilgi aralarındaki ortak dilin kelimelerine o kadar yabancıydı ki hiçbir şey soramaz, yalnızca kollarında tuttuğu Rüya'ya bir an boş, bomboş bakardı. "Gene boş bakıyorsun," derdi Rüya. "Yüzün kağıt gibi beyaz," derdi Rüya. Annesinin daha ta çocukluğunda Galip'e söylediği cümleleri neşeyle tekrarlayarak. Sabah ezanından sonra salondaki koltuğunda Galip kısa bir süre uyukladı. Rüyasında bir akvaryumun tükenmez kalem yeşili sıvısında Japon balıkları ağır ağır salınırken Rüya, Galip ve Vasıf bir yanlışlıktan söz ediyorlar. Daha sonra sağır ve dilsiz olanın Vasıf değil Galip olduğu anlaşılıyordu. Ama çok da kederlenmiyorlardı. Nasıl olsa yakında her şey yoluna girecekti. Uyandıktan sonra Galip masaya oturdu ve aşağı yukarı 19-20 saat önce Rüya'nın yaptığını tahmin ettiği gibi masanın üzerinde boş kağıt aradı. Elinin altında tıpkı Rüya gibi kağıt bulamayınca Rüya'nın terk mektubunun arkasında bütün gece tek tek düşündüğü kişilerden ve mekanlardan oluşan bir listeyi yazmaya başladı. Yazdıkça uzayan, uzadıkça yazdıran ve Galip'te polisiye roman kahramanlarını taklit ettiği duygusu uyandıran sinir bozucu bir listeydi bu. Rüya'nın eski sevgilileri, lisedeki matrak kız arkadaşları, arada bir adını andığı dostları, eski siyasi yakınları ve Galip'in Rüya'yı buluncaya kadar hiçbir şey fark ettirmemeye karar verdiği ortak arkadaşlarının adları kendilerini oluşturan sessiz sessiz harflerin yuvarlakları, inişleri, çıkışları, yüzleri ve gittikçe daha anlamlı, çift anlamlı gözüken biçimleri içinden acemi dedektif Galip'e neşeyle el sallayıp, haince göz kırpıp, sahte ipuçları yolluyorlardı. İri tenekeleri kamyonun kenarlarına vura vura boşaltan çöpçüler geçtikten sonra Galip listeyi daha fazla uzatmamak için yeşil tükenmez kalemin bir eşiyle birlikte bugün giyeceği ceketinin iç cebine sıkıştırdı. Ortalık bir kar mavisiyle aydınlanırken evdeki bütün lambaları söndürdü. Meraklı kapıcı pirelenmesin diye çöp tenekesini içini son bir kere daha gözden geçirdikten sonra dışarı çıkardı. Çay demledi, makinesine yeni bir jilet takıp tıraş oldu. Temiz ama ütülenmemiş çamaşır ve gömlek giydi. Bütün gece karıştırdığı eve çeki düzen verdi. Giyinirken kapıcının kapının altından attığı ve çayını içerken okuduğu Milliyet'teki yazısında Celal, yıllar önce karanlık kenar mahallelerde bir gece yarısı karşılaştığı bir gözden söz ediyordu. Galip yıllar önce bir kere daha yayımlanan yazıyı okumuştu. Ama gene aynı gözün dehşetini hissetti üzerinde. Telefon aynı anda çalmaya başladı. Rüyadır diye düşündü Galip. Ahize'ye yetişene kadar akşam Rüya ile birlikte gidecekleri sinemayı bile düşünmüştü. Konak. Ahize'deki umut kırıcı sese, Suzan yengeye cevap verirken hiç duraklamadı. Evet, Rüya'nın ateşi düşmüştü. Bütün gecede çok iyi uyumuş. Galip'e sabah anlattığı bir rüya bile görmüştü. Tabii annesiyle konuşmak isterdi bir dakika. Rüya! Diye seslendi Galip koridora doğru. Rüya! Annen telefonda! Rüya'nın esneyerek yataktan kalktığını, tembel tembel gerinerek terliklerini arandığını gözlerinin önüne getirdi. Sonra hemen aklının sinemasına başka bir bobin taktı. Meraklı koca Galip, karısını telefona çağırmak için koridordan içeri gidiyor ve onu yatakta tekrar mışıl mışıl uyurken buluyor. Bu ikinci filmi daha iyi canlandırabilmek, Suzan yengeye inandırıcı bir atmosfer sunabilmek için koridorda aşağı yukarı yürüyerek efekt bile yaptı. Telefona döndü. Uyumuş Suzan yenge. Gözleri ateşten çapak içindeydi. Suratını yıkayıp yatağına girip gene uyumuş. Bol bol portakal suyu içsin dedi Suzan yenge. En iyi ve en ucuz sıkmalık kan portakalının Nişantaşı'nda nerede bulunabileceğini dikkatle anlatarak. Akşam belki Konak sinemasına gideceğiz dedi Galip güven duygusuyla. Üşütmesin gene dedi Suzan yenge. Sonra belki de her şeye fazla karıştığını düşünerek konuyu bir an bambaşka yere çevirdi. Biliyor musun, sesin gerçekten telefonda Celal'inkine çok benziyor. Yoksa sen de mi üşüttün? Dikkat et, rüyadan mikrop kapma. Telefonları karşılıklı aynı saygı, sevgi ve sessizlikle sanki rüyayı uyandırmak kadar ahizeleri incitmekten çekinerek yavaşça kapadılar. Telefonu kapadıktan hemen sonra Celal'in eski yazısını yeniden okumaya başladığında, az önce büründüğü kişilikle yazıdaki gözün bakışları ve düşüncelerinin dumanları arasında Galip birden karar veriverdi. Rüya tabii ki eski kocasına dönmüştür. Bu apaçık gerçeği bütün gece başka hayallerle bulandırarak görememesine şaştı. Aynı kararlılıkla telefona gidip Celal'i aradı. Bütün bu akıl karışıklığını ve sonucunu ona anlatıp şöyle demek için. Şimdi ben onları aramaya çıkıyorum. Eski kocasıyla birlikte Rüya'yı bulduğumda, ki bu çok vakit almaz, onu eve dönmeyi ikna edemem diye korkuyorum. Rüya'yı en iyi sen kandırmayı bilirsin. Eve dönmesi bana diyecekti ama kelime çıkmamıştı ağzından. Eve dönmesi için ona ne diyeyim? Sakin ol önce diyecekti Celal içtenlikle. Rüya ne zaman gitti? Sakin ol. Biraz birlikte düşünelim. Bana gazeteye gel. Ama Celal evinde de gazetede de yoktu henüz. Evden çıkarken Galip telefonu açık bırakmayı düşledi ama bırakmadı. Çaldırdım çaldırdım meşgul çıktı derse Suzan yenge, Rüya telefonu iyi kapamamış derim. Bilirsiniz dalgındır, her şeyi unutur. 6. Bölüm Bedi Usta'nın Evlatları. Zaman dışı havayı titreten iç çekmeler. Dante. Sütunlarımızı her kesimden, her sınıftan, her cinsten insanımızın sorunlarına pervasızca açtığımızdan beri okuyucularımızdan ilginç mektuplar alıyoruz. Kendi gerçeklerinin en sonunda dile gelebildiğini gören bazı okuyucularımızı, bazen bunları yazacak sabrı bile gösteremiyorlar da, koşarak matbaamıza gelip bize kana kana hikayelerini anlatıyorlar. Bazıları da anlattıkları inanılmayacak vakalardan, korkunç ayrıntılardan kuşkuya düştüğümüzü gördüklerinde, hikayelerini ve kendi hayatlarını kanıtlamak için bize çalışma masamızdan alıp, toplumumuzun şimdiye kadar hiç yazılmamış, ilgilenilmemiş çamurlu ve esrarlı karanlıklarına çekiyorlar. Türkiye'de mankenciliğin yer altına itilmiş korkunç tarihinden işte böyle haberdar olduk. Korkuluk gibi gübre ve köy kokan folklorik bir ayrıntı bir yana, mankencilik denen zenaatten toplumumuz yüzyıllardır haberdar bile değildi. Bu iş ilk girişen usta, mankenciliğimizin piri, Abdülhamit'in emri ve zamanın şehzadesi Osman Celalettin Efendi'nin ilgisiyle açılan, Bahriye Müzesi'ne gereken mankenleri hazırlayan Bedi Usta olmuştur. Mankenciliğimizin gizli tarihini yapan da Bedi Usta'dır. 300 yıl önce Akdeniz'de İtalyan ve İspanyol gemilerine kök söktüren Leventlerimizin ve Civan yiğitlerimizin pala bıyıkları ve bütün haşmetleriyle bu ilk müzeye yerleştirildiğini ve saltanat kayıkları ve kadırgalar arasında dikildiğini gören müzenin ilk ziyaretçileri, tanıkların anlattığına göre hayretler içinde kalmışlar. Bedi Usta bu ilk harikalarında malzeme olarak ağaç, alçı, bal mumu, ceylan, deve ve koyun derisi ve insan saç ve sakalı kullanmış. Büyük bir sanatkârhane başarıyla gerçekleştirilen bu mucizevi yaratıklarla karşılaştığında zamanın dar görüşlü Şeyhülislam'ı öfkeye kapılmış. Allah'ın yaratıklarını bu kadar mükemmel taklit etmek, Allah'la bir çeşit boy ölçüşmek olarak görüldüğünden mankenler müzeden kaldırılmış, kadırgalar arasına korkuluklar yerleştirilmiş. Bitmemiş batılılaşma, tarihimizde örneklerini binlerce kere gördüğümüz bu yasakçılık zihniyeti, Bediü Usta'nın içinde bir anda alevlenen zenaat ateşini söndürmemiş. Bir yandan evinde yeni mankenler yaparken, bir yandan da evlatlarım dediği eserlerini yeniden müzeye sokabilmek ya da ayrı yerde sergileyebilmek için yetkililerle anlaşmaya çalışmış. Başarısızlığa uğrayınca yöneticilere ve devlete küsmüş ama yeni zanaatine değil. Evinin küçük bir atölye haline getirdiği bodrum katında manken üretimine devam etmiş. Sonraları hem mahalledeki komşuların büyücülük, sapıklık ve zındıklık suçlamalarından sakınmak, hem de gittikçe kalabalıklaşan evlatlarıyla alçak gönüllü bir Müslüman evine sığamadığı için eski İstanbul'dan Galata'ya, Frenk yakasında bir eve taşınmış. Ziyaretçimin beni de götürdüğü kule dibindeki bu tuhaf evde, titiz çalışmalarına inanç ve tutkuyla devam ederken, oğluna da kendi kendine öğrendiği mesleğini öğretmiş. 20 yıl süren bir çalışmadan sonra Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki o heyecanlı batıcılık dalgası içinde beyefendiler başlarındaki fesleri çıkarıp panama şapkaları giyerlerken ve hanımefendiler çarşaflarını atıp ayaklarına topuklu iskarpinler geçirirlerken Beyoğlu Caddesi'ndeki o ünlü giyim kuşam dükkanları vitrinlerine manken yerleştirmeye başlamışlar. Yurt dışından getirtilen o ilk mankenleri görünce Bediü Usta yıllardır beklediği zafer gününün geldiğini düşünerek yer altındaki atölyesinden caddeye fırlamış. Ama Beyoğlu denen bu gösteriş, alışveriş ve eğlence caddesinde ölümüne kadar kendisini yeniden yer altındaki hayatın karanlığını itecek yeni bir hayal kırıklığıyla karşılaşmış. Götürdüğü örnekleri gören atölyesine mahzenine gelen bütün o bon marşe sahipleri, takım elbise, etek, kostüm, çorap, palto, şapka satan bütün hazır giyimciler ve vitrinciler tek tek geri çevirmişler onu. Yaptığı mankenler ve elbiselerin modellerinin öğretildiği batılı ülkelerin insanlarına değil, bizim insanlarımıza benziyorlarmış. Müşteri demiş dükkancılardan biri, sokakta her gün on binlercesini gördüğü o bıyıklı, çarpık bacaklı, kara kuru vatandaşlardan birinin sırtındaki paltoyu değil, uzak ve bilinmeyen bir diyardan gelen yeni ve güzel bir insanın giydiği ceketi sırtına geçirmek ister ki, bu ceketle birlikte kendi de değiştiğine, başka biri olabildiğine inanabilsin. Bu işlerde pişmiş bir vitrinci, Bediü Usta'nın eserlerini hayranlıkla karşıladıktan sonra, ne yazık ki ekmek parası için vitrinlerine bu gerçek Türkleri, bu gerçek vatandaşları koyamayacağını açıklamış. Türkler artık Türk değil, başka bir şey olmak istiyorlarmış çünkü. Bu yüzden kılık kıyafet devrimini icat etmişler, sakallarını tıraş etmişler, dillerini ve harflerini değiştirmişler. Daha veciz konuşmayı seven bir dükkan sahibi, müşterilerinin bir elbiseyi değil, aslında bir hayali satın aldıklarını açıklamış. O elbiseyi giyen ötekiler gibi olabilme hayaliymiş asıl satın almak istedikleri. Bediü Usta bu yeni hayale uygun düşecek mankenler yapmayı denememiş bile. Avrupa'dan ithal edilen ve tuhaf duruşları ve diş macunu gülümseyişleri sürekli değişen o mankenlerle rekabet edemeyeceğinin farkındaymış. Böylece kendi atölyesinin karanlığında bıraktığı kendi gerçek hayallerine dönmüş. Ölümüne kadar ki 15 yılda bu yerli ve korkunç hayallerin ete kemiğe büründüğü ve hepsi birer sanat şaheseri olan 150'den fazla yeni manken yapmış. Gazetemize kadar gelip beni babasının yer altındaki atölyesine götüren oğlu, bana bu mankenleri tek tek gösteriyor ve bizleri bizler yapan özümüzün bu tuhaf ve tozlu eserlerin içine gömüldüğünü söylüyordu.